Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Taharet konusunun, yani fıkhımızın birinci konusu olan taharet konusunun en önemli konularından birisi veya en zor tahlil edilebilen konularından bir tanesi hanımlara ait hayız, nifas ve bu ikisinin uzantısı olan istihaza meseleleridir. Yani aybaşı, lohusalık ve özür kanlarıdır. Bu meseleler, yani hanımların aybaşı, özellikle aybaşı ile ilgili hükümleri ciddi bir şekilde ulemanın didik didik ettiği ve üzerinde çok yoğun konuların yazıldığı meselelerdendir. Bir defa bu aybaşı halleri Kur'an-ı Kerim'in ele aldığı konulardandır. Bir, bu bir defa önemini gösteriyor. İki, hadis-i şeriflerde de bu sık sık zikredilen meselelerdendir. Farklı rivayetleriyle 50'den fazla hadis-i şerifte kadınların bu özel halleri konuşulmaktadır. Binaenaleyh Kur'an'da, hadis-i şeriflerde yer almış olması şeriatımızın ne kadar önem verdiğini gösterdiği gibi günlük hayat olarak da Müslüman bir kadının her namaz vaktinde karşılaşabileceği önemli bir sorun. Bu yılda bir defa, ömürde iki defa gelen bir şey değil. Mesela bir bayanın hac ibadetiyle karşılaşması ömründe ya bir defadır veya değildir. Ama aybaşı hali dediğimiz, yani hayız hali, ömrünün üçte birine tekabül edecek kadar yaygındır. Yani bir 30 günlük zaman zarfında, kaba rakamlarla konuşacak olursak, bir 10 gün yaklaşık olarak kadınların sorunlu, yani sorunlu dediğimiz fıkhen cevap verilmesi gereken bir dönemleridir. Bu sebeple hanımların taharetleriyle ilgili, yani gerek aybaşı ve gerek lohusalık halleriyle ilgili meseleleri Allah'ın Kur'an'ının, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinin ele aldığı konulardan olarak bilmeleri gerekir. Hanımlar, özellikle vurgulaya söylemek istiyorum. Hanımlar, bir evde toplanıp Yasin töreni yapacakları yerde, filan dernekte kültür etkinlikleri yapacakları yerde oturup yeni nesillere, hatta kendilerine aybaşı fıkhı ile ilgili, ahkamı ile ilgili, lohusalık ahkamı ile ilgili meseleleri tazeleyecekleri, bir alimden dinleyecekleri bir zemin oluşturmaları, Yasin toplantısı yapmalarından, Mevlüt toplantısı yapmalarından 1000 milyon defa daha iyidir desem gene ifade etmiş olamam. Neden? Neden? Çünkü bir bayanın mesela bir Yasin okuma toplantısına katılması farzdır diyebilir miyiz? Yani bir bayan mahallesindeki bir Yasin toplantısına, bir Ramazan mukabelesine katılmasa farzı terk etmiştir, günaha girmiştir denebilir mi? Hayır, asla denemez. Ramazan mukabelesi, Yasin, Mevlüt gibi şeyler, Mevlüt bir bidat olarak tabi, yani kadınlar arasında meşhur olduğu için söylüyorum. Herhangi bir şekilde bayanın katılması farz olan bir şey değildir. Ne farz-ı ayn'dır, ne farz-ı kifayedir. Ama bir bayanın aybaşı haliyle ilgili fıkhın tafsilatını bilmesi farz-ı ayn'dır. Ne zamana kadar? Ta menopoz çağına girinceye kadar. 9 yaşında en erken, yaklaşık ortalama ihtimalle 9 yaşında aybaşı olması muhtemel. 10 yaşında diyelim aybaşı oldu. 55 yaşında aybaşı hali bitecek. Genelleme itibariyle bu yaklaşık 40 seneye yakın zamanı bir kadının fıkıh tafsilatı olarak bilmemesi büyük bir vebaldir. Kendisi açısından, evliyse eşi açısından, çocuk doğurduysa kız çocuğunu büyütmesi açısından, yani anneler çocuklarının saçını taramayı, onu temiz yapmayı, şirin göstermeyi, ona çeyiz hazırlamayı önemsediklerinin çok çok fazlasında kız çocuklarının aybaşı halleri, lohusalık halleriyle ilgili Allah'ın şeriatının inceliklerini öğretmeleri gerekmektedir. Bu hususta şüphesiz elhamdülillah Müslüman hanımlar belli bir titizlik gösteriyorlarsa da bunu inkar edemeyiz. Tabi böyle bir gayret var. Fakat hafif bir bilgi çalkalanması hanımlarımızı sıkıntıya düşürmektedir. Eşleriyle bu yüzden sıkıntılı sahneler yaşamaktadırlar. Kesinlikle bir hanımın aybaşı ile ilgili bilgileri bilmesi, bunun tafsilatını defalarca okuması, haccın rükünlerini, farzlarını, vaciplerini bilmesinden çok daha önemlidir. Neden? Çünkü hacca giden bir hanımefendi hiçbir şeyi bilmese, haccın farzı, sünneti, vacibi, Arafat, Müzdelife, böyle kelimeleri bilmese bile nihayetinde kalabalığa takılacak. Herhalde niyet ettim ya Rabbi hac etmeye diyecek. Bitti zaten. Haccın gerisi kalabalığın peşinden gidilerek yapılabilen bir ibadettir. Büyük oranda da tek başına kimseye hac yaptırmıyorlar zaten. Bir kafileyle gidiyorsun. Kafile nereye girerse girdin. Evden çıkarken de niyet ettin mi al sana hac biiznillahü teala tamam demektir. Ama hanımların özel halleriyle ilgili bilgiler kesinlikle böyle değildir. Kalabalıkla, cemaat halinde yapılan bir iş değildir. Herkes kendine mahsus bir hayat yaşamaktadır. Bu bir. İki, yani 10 Müslüman hanım bir araya gelseler, büyük ihtimalle 10'unun da özel hali farklıdır. Gün sayısı bakımından, yan etkileri bakımından, özel durumu bakımından, yani neredeyse mübalağa ile söyleyelim ki iyi anlaşılsın, neredeyse her hanım için özel bir aybaşı hali fıkhı yazılması lazım denecek kadar farklılık arz etmektedir. Bu yüzden fukahanın, Allah onlara rahmet eylesin, çok ayrıntılı fetvası ve fıkıh açılımları vardır. Diyebilirim ki 4 mezhebin ittiba edilen 4 mezhebin 4'ünde de farklı denebilecek. Yani ana başlıklar aynı zaten. Çünkü ana başlıkları Kur'an ve hadis-i şerif belirliyor. Mesela gün sayısı az çokluğu gün bakımından ele alındığında ve benzeri özürlü bilhassa özürlü hale gelindiğindeki durumda farklı görüşler serdedilmiştir. Bu farklılık nereden kaynaklanıyor? Ta ashab-ı kiramın hanımlarından itibaren bu meselede büyük ayrıntı farklılıkları var. Yöreye göre değişiyor. Sıcak iklime göre, soğuk iklime göre değişiyor. Hanımların sinirsel karakterlerine göre değişiyor. Yani bir grup Müslüman hanımefendi Allah rızası için kendilerini vakfedip hanımların özel halleriyle ilgili fıkıh enstitüsü diye bir enstitüsü kursalar çok büyük hayır yapmış olurlar. Hanımlar kendileriyle birinci dereceden ilgili olmayan meselelerle ilgilenecek yerde, mesela 10 aile birleşip kızlarımızı biz 5 yaşından itibaren şeriatımızın kadınlarla ilgili meseleleri üzerine uzmanlaşmaya adadık, Allah için adadık deseler, belki Kudüs davası kadar büyük bir cihat yapmış olurlar. Yani kızlarımızı büyük büyük isimlerle şöyle olacak, böyle olacak diye büyük vadilere, büyük okyanuslara atma yerine mesele böyle bir branşlaşılabilse, 3 aile, hadi ondan vazgeçtik, 3 aile deseler ki bizim kızımız inşallah Müslüman hanımların özel erkeklerde olmayan, sadece hanımlarda olan halleriyle ilgili fıkıh tafsilatı üzerine uzmanlaşacaklar. 10 yıl, 20 yıl okusunlar. Çok rahat söyleyebiliriz ki İmam-ı Azam'dan beri yapılmamış bir iş yapılmış olur. Çünkü bu konularda, yani bayanların özel halleriyle ilgili meselelerde ta ashab-ı kiramdan beri hanımlara ait yapılmış özel bir çalışma yoktur. Ayşe annemiz radıyallahu anhadan ve diğer fakihe hanımlardan münferit fetvalar, şu şöyle caizdir, bu böyle caizdir şeklinde fetvalar var, ama bir fakihe hanımefendi kendisini böyle bir ilme vakfettiğine dair bir bilgi yoktur. Şimdi yeni yeni, yani bu 20. asırdaki Ezher ve benzeri İslam ilimleri öğreten üniversitelerde master doktora yapan hanımefendiler, işte kadınların filan özel hali diye, kadınların haçtaki özel halleri diye benzeri hususlarda ilmi çalışmalar, akademik çalışmalar yaptılarsa da nihayetinde bu, yani 3-5 hanımın çalışmasıyla ya da kendisini kütüphanede bu işe tahsis etmesiyle halledilebilecek kadar değil. Çünkü dünyanın yarısı kadın, kadınların tamamı bu özel hal fıkhına muhtaç. Ve ortada yaygın bir cehalet var, bilgisizlik var. Bunu sadece tıbbi bir uygulama olarak gören basit bir anlayış var. Halbuki namaz bununla ilgili, oruç bununla ilgili, hac bununla bağlantılı kadınlar zaviyesinden baktığımızda, bir de özellikle hanımların evlendikten sonra eşleriyle olan irtibatlarında da %100 bağlantılı bir konu bu. Artı hepsi bir kenara. Hepsi bir kenara. Yani bunlar ibadet ve eş hayatıyla ilgili de bir kenara. Üçüncü bir boyut daha var ki bu da çok önemli. Hanımların karakterleri, sinirsel yapıları, şahsiyetleri üzerinde de etkisi olan bir şeyden konuşuyoruz. Yani bu hanımların özel hallerine ait fıkıh meseleleri tahkik edildiğinde, iyice üzerinde emek verildiğinde hem ibadetlerde bir rahatlama olacak hanımlar açısından, hem eş ilişkileri açısından hanımlar rahat olacak, hem de hanımların psikolojik dünyasına girilmiş olacak ki belki onlarca sorun böylece hallolmuş olacak. Yani kadınların üzerindeki geçimsizlik, işte kadınların itham edildiği hırçınlık vesaire gibi meseleler. Zira bu noktaya nereden geldik onu da izah etmem gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يضِ, sana kadınların hayız halinden, yani aybaşı hallerinden soruyorlar diyor Allah-u Teala, buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e. İşte bunun ayrıntılarını anlatacağı bir cevap beklenirken kul huve ezen, kul huve ezen Allah Teala buyuruyor. De ki o aybaşı hali bir sıkıntıdır. Eziyettir, sıkıntıdır. Aynen ayet kul huve ezen, ezen kanamadır filan buyurmuyor Allah Teala. Eziyettir, sıkıntıdır. Eziyet de Arapça bir kelimedir. Sıkıntı ile tercüme edilir. Sıkıntıdır bu. Bir sıkıntıdır. Subhanallah. Yani yaratan Rabbimiz ne kadar beliğ, ne kadar hoş ifade buyuruyor. Asıl mesele, yani kadınların aybaşı halinde namazları, oruçları vesairesi belki soruluyordu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e. Ya da kadınların eşleriyle olan özel ilişkileri bu aybaşı halinde soruluyordu. Ayet bunların, bu soruların onlarca alternatifini bırakıyor. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يضِ, sana kadınların aybaşı hallerinden soruyorlar. قُلْ هُوَ اَذَنْ, de ki o, yani aybaşı hali bir sıkıntıdır. Subhanallah. Demek ki Müslümanların kadınların aybaşı hallerine dair meseleleri bir defa idrak etme noktası, bunu ciddi alma noktaları ayet Allah'ın işaret buyurduğu şekilde ele alınması lazım. Bu bir sorundur. İşte fıkıh kitaplarında da ne kadar yazılırsa yazılsın hala net bir şekilde 10 rakamda mesela 1 şöyle yapılacak, 2 böyle yapılacak denemiyor. Hanefi mezhebinin içinde bile belli konularda, yani Hanefi mezhebi zaten farklı bir pencere açıyor. O pencerenin de şöyle açılan böyle açılan pek çok farkları var. Kul huve ezen de ki o kadınlar için bir sıkıntıdır. Ayetindeki belagat ve ebedi mucizeliği delalet eden muhteşem bir beyan görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Yani bunu sadece namaz kılıp kılmamakla ilgili, eş sorunları ile ilgili, kadınların özel dünyası, kadınların stresli ve geçimsizlikle itham edilmeleri, işte çocuklarına karşı, çevrelerine karşı, belki erkeklerde de buluğ çağı ile ilgili bir takım sorunlar oluşuyor. Hani bayanlar ilk defa aybaşı olacakları zaman işte bir geçimsizlik, huysuzluk veya işte itham edildikleri neyse belli şeyler söz konusu olabiliyor. Ama erkeklere göre erkekler, mesela erkek bir çocuk işte 14 yaşında buluğ çağına dair işaretler vermeye başlayınca streslenir, sivilcelenir vesaire vesaire. Bir noktadan sonra mesela evlenince bunlardan tamamen kurtulur. Başka sorunlar belki gelir. Ama bir hanım kız aybaşı olmaya başladığından itibaren o aybaşı halinden, menopoz dediğimiz iyas hali kadının, o hale gelinceye kadar bu sıkıntıları devam eder. O kadar ki bayanların aybaşı hali başlarken ki pozisyon bir sıkıntı, menopoz haline girmeleri ondan aşağı kalmaz başka bir sıkıntı. Yani sıkıntı, tıp açısından sıkıntı, evliyseler eşleri açısından sıkıntı. Neden? Allah'ın kelamı büyük bir mucize olarak tecelli etsin diye. Kul huve ezen fe'tezilün nisa'e fil mehidi ve la tekrabuhunne hatta yethurn. Yani o kadınların eziyet halidir. Eziyet halidir. Eziyet halinde kadınları rahat bırakın. Kadınları rahat bırakın. Fe'tezilün nisa'e fil mehidi. Aybaşı hallerinde kadınları rahat bırakın. Buradaki şüphesiz rahat bırakın kelimesi, yani onlardan cinsel ilişki açısından bir kadınlık istemeyin. Bunun ahkamına ayrıyeten temas edeceğiz. Bu ayet nasıl anlaşılıyor diye. Hatta yethurn, ta ki o kanamaları bitip temizlik hallerine gelinceye kadar. Allah-u Teala'nın kitabının her ayeti, her kelimesi şüphesiz kıyamete kadar üzerinde güneşlerin doğacağı, batacağı ve her gün yeni bir şekilde insanlara ufuk açacak büyük mucizelerdir. Ama kul huve ezen fe'tezilün nisa'e fil mehidi ayeti, kadın dünyası ile ilgilenecek, kadın ahkamı ile ilgilenecek müminlerin, alimlerin kesinlikle bilmesi gereken, dikkat etmeleri gereken hususlardandır. Allah-u Teala kadın kullarını böyle imtihan etmeyi murad etmiştir. Kolay değil, ayaklarının altına cennet konacak. Kolay değil, ömürlerinin üçte birinde yaklaşık namaz kılmayacaklar. Oruca muafiyetleri getirilecek. Kolay değil, cihat mecburiyetleri bile yok. Kolay değil, cemaate katılma mecburiyetleri yok. Bütün bunlar verildikten sonra bu kadar bir eziyet de değer mi? Şüphesiz değmeseydi Allah-u Teala böyle takdir buyurmazdı. Yani kadınlar için bu böyle sakıncalı ikinci sınıf olmalarını gerektiren bir durum değil. Belki de birinci sınıf olmalarının bedeli bu. Yani lükslüğün bedeli bu. Lüks olmaları, Allah-u Teala'nın seçkin kulları olmalarının belki gereği budur. Erkeklerde böyle bir imtihanı yok Allah-u Teala'nın. Kim bilir erkeklerin kadınlardaki kul huve ezen, o sıkıntıdır ifadesi nasıl yorumlanacak? Ya da erkeklerde buna karşılık ne imtihan getirdi Allah? O a'lemu bi ibadihi. Kullarının üzerindeki tasarrufatını Allah bilir, başkası bilemez. Biz burada ne yapıyoruz? Bir, kesinlikle Kur'an'dan da anlıyoruz ki, kul huve ezen ayetinden de anlıyoruz ki, hanımların aybaşı halleri bilhassa, bir de doğumdan sonraki nifas dediğimiz loğusalık halleri bir sıkıntıdır. Bu sıkıntı ibadet açısından var. Ailedeki eş olma açısından var. Kadının sosyal psikolojisi açısından da var. Yani bir bayanın normal bir erkek gibi bir toplumda bulunmasında bile sıkıntı var. Yani erkek gibi pantolonunu giyip, şalvarını giyip filan toplantıya gidemiyor. Bayanın hazırlığı başka, bir toplantıda oturup kalkması başka. Ta ashab-ı kiramın hanımlarından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımları olan analarımızdan itibaren bu sıkıntılardan söz edildiğini görüyoruz. Yani hanımları, analarımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle hac yaptılar. Hac'da böyle bir sorunla karşılaştılar. Allah onlardan razı olsun, ebediyen razı olsun. Ne kadar sarih bir şekilde, net bir şekilde geldiler. Ya Resulallah, kanamam devam ediyor. Aybaşım bitmedi dediler. Efendimiz onlara cevap verdi. Ashab-ı kiramın erkekleri bu konuşmaları duydular. Hiç sıkılmadılar yani, erkeklerin yanında sorayım sormayayım demediler. Çok net bir şekilde sordular. Sorduklarının cevabını aldılar. O sayede bize bilgiler geldi. Burada küçük bir not açmamızda fayda var. Şimdi Müslüman hanımefendiler bu konuları fetva olarak yazılı bir şekilde sormaya bile haya ediyorlar. Çok ayıp görüyorlar. Yani sanki kadının aybaşı olması çok büyük ayıp gibi telakki ediliyor. Yani utanılacak bir durum gibi görülüyor. Subhanallah, Allah bir şeyi yaratır da ondan utanmak olur mu? Bu necasetlik bölümü varsa necasetine dikkat edilir. Elbette mümin bir kadın eşinden başkasına zaruret olmadıkça kanamam şöyledir, akıntım böyledir diye bir cevap vermez herhalde. Bu abes bir şey olur ama bunu fetva olarak sormak, müminlerin anaları olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımları bile bundan utanmadılar. Çünkü utanılacak şey cünüp bir şekilde Kabe'ye girmek, cünüp bir şekilde Kur'an'a tutup cehennemlik olup ahirette rezil olmaktır. Utanılacak şey budur. Dünyada fetva sormaya filan niye utanacağız ki? Ne var ki utanılacak bir şey? Hayasızlık başka bir şey. Fetva öğrenmek, ilim öğrenmek başka bir şey. Netice olarak iki şeyi vurgulayalım ki ümmetimizin hanımlarına bir yol açmış olalım. Birincisi, kul huve ezen. Bu bir eziyettir. Bu bir sıkıntıdır. Fıkıh açısından da sıkıntı, uygulama açısından da sıkıntı. İki, keşke Müslüman nesiller mesela her şehirde 10 tane genç kızı hafız yapacak yerde mesela hafız yapacak yerde, hafızlığa verilen emek kadar Arapça kaynaklardan, Türkçe çalışmalardan jinekolog hanımların, yani Müslüman kadın hastalıkları uzmanlarının da katkıda bulunacağı bir şekilde bir hanımlar enstitüsü kurulsa. Ama bu hanımlar enstitüsü kadınların erkeklerden gördüğü zulümleri önleme, yani feminist akımlara karşı veya onlara meyilli bir hareket değil. Fıkıh açısından hanımların özel, erkeklerde bulunmayan hanım sorunlarını üzerine çalışan 10 tane hanım kızımız bu işe tahsis edilse, bu işe tahsis edilseler kendilerini gelecek kuşakların hanımlarının fıkıh sorunlarını çözmek üzere adanmış Meryemler, kurbanlıklar olarak görseler çok büyük bir hizmet etmiş olurlardı. Allah'ın razı olacağı muazzam bir iş olurdu bu. Zira ta İmam-ı Azam'dan beri bu işe mahsus bir enstitü, şimdiki modern deyimiyle tabi enstitü, araştırma merkezi, dernek, vakıf maalesef yoktur. Kurulmuştu. Hatta Darekutni, meşhur muhaddis Darekutni'nin çok enteresan bir tespiti vardır. Diyor ki kadınların özel hallerine ait fıkıh maalesef zayi olmuştur diyor. Yeteri kadar bu konuda ilmi çalışma yapılmamıştır diyor. Bu sözü söylediği, Darekutni'nin bu sözü söylemesinin üzerinden neredeyse 1000 seneye yakın zaman geçti. Hele şimdi bu modern dünyada kadınıyla erkeğiyle Müslümanların her işten anlar ama dini konusunda da az anlar hale gelmesinden sonra kim bilir ne hale gelmişizdir. Allah'tan yardımını niyaz ederiz. Hanımlarımızla, erkeklerimizle bize ait, bizim cennete girmemiz için, Rabbimizin rızasını kazanmak için gerekli olan ilimleri tahsil etmeye ve mucibiyle de amel etmeye bizi muvaffak kılmasını niyaz ederiz. Şimdi kadınların özel fıkhı ile ilgili meselelere ve tafsilatına girelim. Burada özellikle bu konuya girmeden şunu hatırlatmak istiyorum. Bu dersimiz Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin çizdiği çizginin üzerindendir. Özellikle hanımlarımızın aybaşı, lohusalık ve özür kanları ile ilgili meselelerde ölçümüz Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin medresesinin ölçüsüdür. Ancak yaşadığımız zamanda ki bazı meseleleri ele alırken Ebu Hanife'nin çoluk çocuğu hükmünde olduğunu diğerlerinin söylediği diğer müçtehitlerin bakış tarzlarına da dikkat edeceğiz. Özellikle dikkat edeceğiz. Belli meselelerde kelpazemizi genişleteceğiz. Neden? Çünkü bir çıkmaz söz konusudur. Mesela hanım kızların hafız olmaları, şeriat ilimlerini, Kur'an ilimlerini, tefsir öğrenmelerini engelleyen çok önemli bir sorun. Genç kızlarımızın genç yaşlardan itibaren, neredeyse 10 yaşından itibaren aybaşı haline yakalanmaları, ondan sonra da ayın 10 gününü Kur'an tutamaz, Kur'an okuyamaz hale gelmeleri ve benzeri konular, yani bir 100 kişilik bir medresede veya 50 kişilik bir medresede bir hocanın kime ne zaman Kur'an okutacağını tespit edemeyeceği bir kaos ortamında kızlarımızın hafız olmaları sorunu var. Bu meseleyi ele alırken oturup hanımlarımızın nasıl bu konuda yani çünkü aybaşı halinde, lohusalık halinde Kur'an okuma ve Kur'an'ı tutmaya karşı fetvalar var, ölçüler var. Bu konuda hadis-i şerifleri de tahlil ederek bazı ayrıntılara gireceğiz. Ama ölçümüz Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'tir. Onun çizdiği çizgileri devam ettireceğiz. Fakat çocuklarımızın Kur'an eğitimi zorlu hale geldiyse veya bir bayanın filan sorununu çözmede Hanefi kitaplarımızı anlayamaz hale geldiysek dinimizden kopmak, o konuda Allah'ın şeriatından kopmak tercihimiz olmayacak. Çaresiz kalmış gibi boynumuzu bükmek yerine Ebu Hanife'nin medresesinde kalırız. Gider İmam Malik rahmetullahi aleyhin ne dediğine bakarız. Nihayet bu yapılmaz bir iş değildir. Zira Ebu Hanife'nin ikinci talebesi olan İmam Muhammed İmam Malik'ten ders okumuştur. İmam Malik'in Muvatta'ını rivayet etmiştir. Bunlar birbirlerinin evine girmez küsler değil. Bunlar Allah'ın şeriatına hizmet etmek için festebikul hayrat, iyiliklerde yarışmış öncü yarışçılar bunlar. Suyu edep yaparak seni beğenmedim, öbürüne gittim demek ayrı bir mesele. Bu meseleyi burada halledemedim, gidip şurada nasıl halledeceğim diye aramak başka bir mesele. Bilhassa özellikle hanımlarımızın bu meselesiyle ilgili bazı tafsilatlara gireceğiz. Ama temel umdemiz, ana hattımız Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin çizdiği çizgidir. Burada küçük bir not daha ilave edelim. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hepsinden daha değerli. Öbürleri ikinci sınıf, Ebu Hanife birinci sınıftır gibi bir söz hiçbir müminin ağzından çıkamaz. Hiçbir müminin ağzından çıkamaz. Bu Allah-u Teala'nın vereceği bir kararı kullarının vermesi anlamına gelir. Yani Ebu Hanife de, Şafii de, Ahmet bin Hanbel de, Malik de, diğer Evza'i de, diğerleri Allah hepsinden razı olsun, onlara rahmetler eylesin. Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelmiştir. onlar Cebrail aleyhisselamın gelip şu güzel, bu güzel değil, bunu Allah beğendi, bunu beğenmedi dediği dönemden sonradır. Binaenaleyh Ebu Hanife'nin Allah'tan onaylı olduğuna dair bir ayet yok. Malik'in onaysız olduğuna dair bir ayet yok. Ümmeti Muhammed'in kanaati var. Bu kanaat iki şeydir. Bir, bunlar Allah için çalışmışlardır. Bunların derdi doktora tezi hazırlayıp filan üniversiteye tayin olmak isteyen bir fıkıh talebesi değil bunlar. Bunların derdi Allah. Bunların derdi Allah'ın dinini yaşamak. Bunda müttefakun aleyh bir konudur bu. Böyle değildir canım. Ebu Hanife'nin derdi siyasetti filan diyen yoktur. Ebu Hanife'nin siyasetten kaçtığına dair büyük bir tarih vardır üstelik. Ebu Hanife'nin malını talebelerine harcadığına dair bir büyük kanaat vardı. Hiçbir tanesi bunların fıkha yaptıkları hizmetin karşılığında tek bir lokma ağızlarına koymadılar. Buna bütün insanlık şahit. Zaten peşlerinden gidilirken ki ortaya çıkan bereket, ölümleri üzerinden o asırlar geçtiği halde hala unutulmamaları, gitgide de artan bir rağbet görmelerinin sebebi budur. Birinci hakikat bu. İkinci hakikat, aslında bunlar biri öbürüne daha üstünlük sağlayacak bir konumda değiller. Fukahamız hepsi aynı yolun, aynı himmetin sahipleridirler. Bizim yaşadığımız topraklarda Ebu Hanife'den gelen bir hamle vardı. Ona ittiba ettik. Niye peşinden gidiyoruz? Öbürünün peşinden de gitsek aynı sokağa gideceğiz zaten. Durup dururken sokağa dolambaç hale getirmenin gereği yok. Yoksa Ebu Hanife haktır, gerisi batıldır denemez. Haşa denemez. Neden? Çünkü Ebu Hanife'ye hak, öbürüne batıl belgesini Allah verir. Cebrail'i gönderir, Muhammed aleyhisselama verir. O da der ki bu batıldır, bu haktır der. Nitekim kurulan uyduruk mescidi yıktırın. O mescit sahte mescittir dedi Allah Teala. Mescid-i Dırar'ı yıktırdı. Öbür mescitler garantide kalmış oldu Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin zamanında. Ama uyduruk mescit, nifak maksatlı mescit yıkıldı. Biz burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmadığına göre, Cebrail gelmediğine göre hak batıl değil. Evet, hak batıl nasıl yaparız? Laikliği de sindirmek için yarı laik kafalı bir eğitimle bir mezhep çıkar ortaya. Onu bizden kabul etmeyiz zaten. Bizden kabul etmeyiz çünkü batıl olduğu, Kur'an ve sünnetin hafife alındığı, insan indiği görüşlerinin, özel görüşlerinin din gibi fıkha sokuşturulmaya çalışıldığı bir anlayış zaten batıl. Ama biz Ebu Hanife'nin medresesini kendimiz için ekol kabul ediyoruz. İlâ-ü-Sünen isimli bir Hanefi kitabı vardır. Yeri gelmişken çok tatlı bir örnek olarak bunu zikretmek istiyorum. Onun mukaddimesinden mukaddimesinden yapacağım bu nakli önemsiyorum. Neden? Çünkü İlâ-ü-Sünen Hanefi fıkhının delillendirilmesi için yazılmış Hindistan kökenli bir kitaptır. Yani Hanefi mezhebinin sünnete sadakatini, Kur'an'a sadakatini, diğer mezheplerden farkı olmadığını belgelemek için. Çünkü Hanefi mezhebi hep kendi kafasına göre kıyas yaparak konuşuyorlar, hadisleri önemsemiyorlar diye cahillerin söylediği sözler vardır. O sözlere cevap için hazırlanmıştır. Oradan naklederek söylüyorum. Hoca efendiler o ekolün, yani bu Hanefi mezhebinin fıkhi delillerini, ayetleri, hadisleri cem eden zatların bir tanesine talebeleri işte Hanefi mezhebinin üstünlüğünü anlatmak istiyorlar da, o da onlara diyor ki çocuklar diyor, Hanefi olun diyor. Hanefi olmanızda sakınca yok. Resulullah'ı Hanefileştirmeyin diyor. Muhteşem bir ölçü koyuyor rahmetullahi aleyh. Sen Hanefi olabilirsin. Resulullah Hanefi değil aleyhissalatü vesselam. Hepimiz ümmetiyiz onun. Yani Hanefilik din haline gelemez. Dinin içinde muhteşem bir renk olur. Dinin içinde Allah'a götüren, ibadeti öğreten yollardan birisi olur. Yani o hale getiriyorsun ki neredeyse Ebu Bekir Sıddık da Hanefi'ydi. Her ne kadar 150 sene önce yaşadıysa da Ebu Hanife'nin peşinden gitti o da. Ya da mesela Ebu Bekir Sıddık İmam-ı Azam'ı bulsa peşinden giderdi. Böyle şeyler söylenemez. Akidemize terstir bunlar. Akidemize terstir. Ebu Hanife'yi sevmek, talebesi olmakla şereflenmek, talebesi olmak demiyorum, talebesi olmak için de bir ilim lazım. Yani böyle işte ben filan kitabı okudum, filan ilmali okudum, Hanefiyim. Hanefilik de o kadar basit bir şey değil, Şafiilik de o kadar basit bir şey değil. Ebu Hanife'nin talebesi olmak da bir onur meselesidir. Ama bunların hiçbir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ashab-ı kiramın bile Hanefi olmasını, Şafii olmasını, Hanbeli olmasını gerektirmiyor. Her taşı yerine oturtmak lazım. Her taşı yerli yerine oturtmak lazım. Bu tafsilata girme ihtiyacı neden hissettik? Şundan dolayı, yani yeri geldiğinde bu Hanife'nin mezhebinden olduğumuz halde filan mezheple amel edebiliriz. Nitekim Hanefi mezhebinin revaçta olduğu bir devletin, hilafet devletinin devamı olan Osmanlı'nın son döneminde hazırlanmış bulunan Mecelle'de, Mecelle diye adını verdiğimiz, yani fıkhı kanunlaştırma, fıkhı bir kitapta toplama uygulamasında Hanefi mezhebinin bilinen görüşlerine rağmen diğer mezheplerden de iktibas yapılmıştır. Zira eğer hilafet devletinin kurduğu komisyon Hanefi mezhebinin dışındakilerden almayız biz. Sadece Hanefi, ister uygulansın ister uygulanmasın diyecek olsalardı, ümmeti Muhammed'in başı olan halifenin emriyle kurulmuş bir komisyon olmazlardı o zaman. O zaman biz Hristiyanlar gibi birbirimizi Müslüman kabul etmeyen, birbirimizi iman ehli kabul etmeyen bir sapıklığa düşmüş oluruz. Evet, laubalilik, laçkalık, keyfe göre şirketin daha iyi yürümesi için, aile ilişkisinin senin zevkine, ihtirasına göre yürümesi için yapılmış bir terbiyesizlik elbette asla kabul görmez. Ama bu ümmetin fıkhı sadece Ebu Hanife'den oluşmuyor. Bu ümmetin fıkhı bütün fukahanın himmetinden oluşuyor. Şimdi meselemize girebiliriz. Nedir meselemiz? Kadınların aybaşı, lohusalık ve özür halleri. Bu ifadeden anlaşılıyor ki Müslüman bir hanımın kadınlık organından, bu kadınlık organına fıkıhlarda ferc denir. Kadının ferci denir. Kadınlık organından 3 türlü kan gelir. Birincisi hayız kanıdır. Buna aybaşı kanı diyoruz. İkincisi nifas kanıdır. Buna da lohusalık kanı diyoruz. Üçüncüsü de istihaza, yani özür kanı diyoruz. Bu istihaza kanı, yani özür kanı, özellikle bir tür el kanaması, ayağın kesilip kanaması gibi kabul edildiğinden aybaşı kanı gibi kabul edilmiyor. Fakat aybaşı kanının geldiği yerden, aynı mahalden çıkış yaptığı için kadınlar açısından önemli bir sorun oluşuyor. Kadın hastalıkları uzmanları açısından da bu ayrıntı önemli. Neden? Çünkü hanımın bir doğal ifrazatı var. Kadının doğal ifrazatı var. Bu doğal ifrazat nedir? Ayın belli günlerinde kadından kanama geliyor. Bu kanama hali, kadının aybaşı hali devam ediyor, artıyor, gün değiştiriyor. Bir şu zamanda oluyor, bir bu zamanda oluyor. Yani laboratuvara konduğunda, fıkıhtaki mantık açısından söylüyorum, laboratuvara konduğunda kadının aybaşı halinde gelen kanının aybaşı na uzantı olarak gelen veya başka bir nedenle gelen kandan laboratuvar sonuçları açısından farklı olması lazım. Renge, kokuya vesaireye varıncaya kadar bu fark hissediliyor olması lazım. Fıkıh açısından bunu özellikle söylüyorum. Belki de jinagog hanımlar açısından incelendiğinde böyle değildir belki de. Yani belki de kan aynı kandır ama fıkıh açısından istihaze kanı yani özürlü halde gelen kan normal aybaşı halinde gelen kanla aynı değildir. Hüküm olarak, sonuç olarak aynı sonuçları oluşturmamak lazım. Bizim için önemli bir husus, bu kan, aybaşı hali kanı, bir kadının baliga olduğunu gösteren net resmi işarettir. Yani eğer kızlıkla kadınlık arasında ayrım yapıyorsak, yani bir kız çocuğunun kadın olmaya müsait aybaşı halini biz ne olarak adlandırıyoruz? Aybaşı olur olmaz genç kız, aybaşı olduktan sonra artık baligadır. Akıl baliği dediğimiz konuma gelmiştir. Bu şeriatımızın onu %100 Müslüman bir kadın dinden, imandan, fıkıhtan, ibadetten, her şeyden sorumlu tutması anlamına geliyor. Yani çocukluk dönemi bitmiştir. İlk aybaşı haliyle beraber mesela 11 yaşında genç bir kızın aybaşı olduğunu kabul edelim. İlk kanaması oldu. O günden itibaren 45 yaşında, 85 yaşında bir kadınla farkı yok Allah katında. Ne farkı yok? Allah'ın ahkamına karşı sorumluluk açısından. Burada tabii annesine göre hala bebek olabilir. Babasına göre hala bebek olabilir. Ama aybaşı olan bir kız, aybaşı kanaması olduktan sonra götürülüp doktorda bu normal aybaşı kanıdır denebiliyorsa veyahut da zaten kadınlar aybaşı kanını kendileri bilirler. Tecrübeleri bu aybaşı kanıdır. Herhangi bir iç kanama filan değildir deniyorsa onun tesettürü bakımından, namazı bakımından, Kur'an'a tutması bakımından, orucu bakımından yani 40 yaşında bir kadın neye muhatapsa 13 yaşında aybaşı olmuş bir kız ona muhataptır. Yaşının küçüklüğü, henüz okula devam ediyor, işte arkadaşları var filan, evin bahçesine çıkıyor, orada arkadaşlarıyla oynuyor. Bunlar bitti. Neyle bitti bunlar? İlk aybaşı haliyle beraber bitti. Biraz daha çocuğa esneklik tanıyabilir miyiz? 45 yaşındaki bir kadına hangi esnekliği tanıyabilirsek? Çünkü Allah katında aybaşı olmuş bir genç kız ki 9 yaşından sonra her genç kızın aybaşı olma ihtimali var. Bu coğrafi şartlara, alınan gıdalara bağlı olarak genetik bazı bağlantılardan dolayı filan bu yaş herkese göre değişebilir. Ama aybaşı kaç yaşında olunduysa 9 yaşından sonra kaç yaşında olunduysa o günden itibaren fıkıh açısından, din açısından normal annesiyle, teyzesiyle aynı duruma gelmiştir bu hanım Müslüman kız. Bu çok önemli. Ne zamana kadar aybaşı hali başlar, ne zamana kadar? Kadınlarda süresiz değil bu. Hanefi mezhebinin ölçülerine göre 55 yaşında aybaşı uygulaması kadında biter. Buna modern dilde menopoz deniyor. Fıkıh lisanında da iyas deniyor. İyas hali yani aybaşı olmama hali demektir. Ayrıntılarında göreceğiz inşallah. Hanımlar 55 yaşından sonra da kanama geçirebilirler. Bunun da ayrıntıları var şüphesiz. Yani öyle bir durumda olabilir. 51 yaşında da olabilir. 56 yaşına da geçebilir. Ama fıkıhta belli bir ölçü veriliyor. Kadının ortalama standardı budur deniyor. Burada bir başka ayrıntı kadınların bilhassa doğumu kısırlaştırmaya doğru çekmeleri, yani kısır kadın pozisyonunun gitgide yaygınlaşması ve kullanılan ilaçlar, alınan gıda türleri, kadınların psikolojik olarak genç yaştan ya mesela 30 yaşından sonra doğum yapmayı kendilerine ağırlanacak bir şey görmeye başlamaları, çok çocuk doğurmayı bir tür enayilik olarak gören cahiliye, bu cehil cahiliyesi anlayışından dolayı psikolojik olarak kadınlar yas halini genç yaşlara doğru çekmeye başlıyor. Mesela 45 yaşında kadınlar menopoza girebilme tehlikesiyle karşılaştılar. Bu Allah'ın yarattığı fıtratın bozulmasıdır. Tıpkı nasıl dünya coğrafyası bozuluyor, dereler kuruyor, hava kirleniyor, toprak mümbitlik vasfını kaybediyor. Erkekte de kadında da insanoğlunun eliyle ortaya çıkan sıkıntılardan dolayı, insanoğlunun eliyle çıkar, kullanılan ilaçlar, ta çocukluktan itibaren kimyasal ilaç kullanılıyor. Hatta yeni yeni uygulamalarda neredeyse anne karnında çocuğa iğne yapılacak hale gelindi. Bir iğne yapılmasa bile ana ilaçla kontrol altına alınıyor. Öbür türlü doğan çocuğun sakat olma tehlikesi var. Çünkü çürümüş, orijinalliği bozulmuş, Allah'ın yarattığı güzelliği bozulmuş bir dünyaya geliyor çocuklar. Çocuk daha henüz ana karnından çıktığı dakika iğne yiyor. Bir kimyasal su muhakkak çocuğa veriliyor. Şu yaşta bu, bu yaşta bu, bu bunların gereksizliği anlamında söylemiyorum. Bulunduğumuz hal bakımından söylüyorum. Dolayısıyla normalde 15 doğum yapsa bile yıpranmayacak halde olan kadınlar 3. doğumu yapsalar bundan sonrasını herhalde ölürüm şeklinde telakki etmeye başlıyorlar. Bu kadının çok çabuk etkilenen psikolojisinden dolayı çok çabuk etkileniyor kadın. Bu psikolojiden dolayı kadınların genç yaşta yas hali, yani menopoz hali daha genç yaşlara doğru geliyor. Bunun da tabii kendine göre getirdiği sıkıntılar var. Yani kadınların en az 50 yaşlarına kadar aybaşı halinde olmaları lazım. Aybaşılarının canlı olması lazım. Artık bu kimyasal ilaçları üretenler, kadınıyla erkeğiyle nesli bu hale getirenler, bakalım buna ne çare üretmeyi uygun bulacaklardır. Burada sözümüzün iyi anlaşılması bakımından bir örnek üzerinde durmak istiyorum. Erkeğe göre kadın çok daha fazla duygusaldır. Psikolojik etkileşimi çok daha yüksektir. Bunun en önemli nedenlerinden veyahut en önemli göstergelerinden biri de kadınların göğüslerinde süt birikimidir. Kadınlar doğum yaptıkları için süt birikmiyor göğüslerinde. Çocuk emzirmeleri gerektiğine, çocuğu emzirme lezzetini yaşamaları gerektiğine inandıkları için göğüslerine süt geliyor diyor bugünkü bilim ve bu da zaten insanoğlunun da tecrübesiyle bilinir. Mesela nifas hali çocuk doğumu olduğu için rahimdeki bir gelişmeden dolayı kanama oluyor. Ama süt çocuk doğduğu için değil, doğan çocuğu emzirmeye annenin içindeki merhamet duygusu iyice coştuğu için göğsüne de süt geliyor. Bu kadınların yaratılışının, Allah-u Teala'nın azametli yaratışındaki büyük hikmetleriyle görüyoruz ki kadınların psikolojisi çok etkili. Bu yüzden bir sözden dolayı fırtınalar koparıyorlar. 5 kuruş etmez bir söz, 2 kelimelik bir sözü boşanıp ömrü boyu dul kalmaya razı oluyor. Niye bana filan gün şöyle dediden dolayı bu kadınların ne kadar duygusal olduklarını gösteriyor. Bir mucize de bu konuda İmam Müslim'in rivayet ettiği, yani sahih hadis olan, kadınlar eğri kemikten yaratılmışlardır. Cam gibidirler, düzelmezler onlar. Yani duygusaldırlar. Duygusallıklarını o şekilde idare etmesini bilin ikazında da bunu görüyoruz aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Demek ki kadının aybaşı halinden başlayan ve genel olarak söyleyecek olursak 50 yaşlarına kadar devam eden, en çok 55 yaşına kadar devam eden bir kanaması vardır. Bu kanamaya hayız diyoruz. Hayız hali diyoruz. Bu hayız halinin ne kadar ve nasıl devam edeceğine dair, rengine dair bilgimiz olması lazım. Yani ahkamına girerken bu kadının aybaşı hali ömür boyu elinde sünger dolaşması gereken bir hal değil. Bunun belli bir süresi var. Bu süre çok önemli. Zaten fıkıhtaki ihtilaflar, kadınları öğrenmeye mecbur eden de bu farklılıktır. Şimdi dedik ki başlama yaşı belli değil bunun. 9 yaşından itibaren ne zaman başlarsa artık. 13, 14 olabilir. 15'te aybaşı olmasa da bali kabul ediyoruz. Baliha oldu diyoruz kadın için. Ama 13 yaşında, 12 yaşında kanaması geldiği an Allah Teala'nın mükelleflik saati açılmış demektir. Hesap başladı. O zaman yaşına bakmıyoruz. Ama kadın bu kanamayı, hayız kanamasını ne zaman yapacak? Her ay, her 30 günde bir defa bu kadının kanaması söz konusudur. Bu kanama en az 3 gün, geceleriyle beraber 3 gün devam eder. Bunun ortalaması Hanefi mezhebinin fukahasının tespitlerine göre 5 gündür. Yoğunluk olarak da 6 ve 7 gün sürer. 7 gün sürer. Tekrar edecek olursak, kadınların aybaşı halleri 3 günden az olmaz. Yani 72 saatten az olmaz. Geceleri de dahil olmak üzere. Ortalama 5 gün olur. Yoğunluk olarak pek çok kadında 6 gün, 7 gün olur. Ama 10 güne kadar da sürebilir. Yani 24 saatlik bir günün 10 çarpı 24 şeklinde sürebilir. Kadınların aybaşı halleri. Neden? En azı ne kadar, en çoğu ne kadar diye bir ölçü getirdik. Çünkü az dediğimizden daha az olan kanamaları özür kanaması kabul edeceğiz. Çok dediğimizden daha fazla olanını da özür kanı kabul edeceğiz. Bu önemli bir husus. Aksi takdirde bu hesap bitmez hiç. Çünkü dediğimiz gibi aldığı gıdadan, sinir sisteminden, doğum sıkıntısından, şu veya bu sebepten dolayı hanımların aybaşı kanamaları, hayız kanamaları karışık bir takvime dönüşebilir. Bir ilaç alır. Mesela bir ağrısının, baş ağrısından dolayı bir ilaç alır. O ilaçtan dolayı kanama düzeni bozulabilir. Sinirlenir, sinirinden dolayı bozulabilir. Yani böyle bir tıbbi bilgi olması bakımından söylemiyorum. Bu bir karışık takvim olduğu için. Fıkıhta bunun çözümüne, ki bu da hadis-i şeriflerden kaynaklanıyor. Bunun çözümüne az ve çok süresi getirilerek bir çare bulunmuştur. 3 günden az aybaşı yok, 10 günden fazla aybaşı yok. 4 gün, 5 gün, 6 gün, 7 gün, 8 gün, 9 gün olabilir. Yani 3'ten sonraki 3, 4, 5, 3'ü de kabul ediyoruz. 3, 4, 5, 6 bunlardan hangisi olursa olur. Biraz sonraki bölümde göreceğiz. Her kadın belli bir takvimden sonra bunu düzene sokar. Mesela bazı kadınlarda 4 gündür. Hep o 4 gün devam eder. Bir ilaç kullanır filan, bir aksama olur. O aksamaları değerlendireceğiz. Bazılarında 7 gün olur. 7 gün devam eder. Ne 4 gün olanın bir meziyeti var. Yani 4, bu kanın çok olması veya az olması fizyolojik bir olaydır. Kullukla ilgili değildir. Yani çok kanı olan çok günahkardır. Az kanı olanlar daha mübarek kadınlardır. Sözü cahilce bir sözdür. Böyle bir şey yok. Çünkü bu yaratılışla ilgili, vücuttaki yapıyla alakalı, Evet, kadının bu kanamasının sonucu olarak kadın sıkıntı çekiyor, vücudunda zayıflama oluyor, belli hastalıkları itekliyor bu kanama. Bazı vücuttaki işte demir eksiğiydi, filan eksikliğiydi, bunlara neden oluyor. O kan kaybından kaynaklanan eksilme gıda ile takviye edilmezse kadın zayıf düşüyor. Bunların hepsi ayrı ayrı sebepler ama 3 gün kanama olup da aybaşı olup da temizlenen bir kadın daha fazla ibadet yapıyor öbür kadına göre. Mesela 10 gün kanaması olana göre daha fazla oruç tutuyor Ramazan'da mesela. Çünkü oruç tutamayacak bu kadın. Böyle bir farklılık yok. Çünkü Allah kendi verdiği bir özürden dolayı kullarını ayıplamıyor. O kadın kul huve ezen okumuştuk ya, o eziyetinden dolayı zaten ecir halinde. Yani kadın aybaşı halindeki sıkıntısı, topluma çıkmakta sıkıntısı var, temizlenmede sıkıntısı var, morali kırılıyor, uyku düzeni bozuluyor. Bütün bunlar Allah ona ecir yazıyor zaten. Ha namaz kılarak ecir yazıyordu Allah-u Teala. Ha da diğer çektiği sıkıntılardan dolayı ecir yazıyordu. Demek ki tespitimiz kadının aybaşısı en az 3 gün olur. 72 saat olur. 3 günden az aybaşı olmaz. Olursa ne olur? Onu ayrıyeten konuşacağız. Azdan daha, yani 3 günden az kanama oldu. Bir gün kanaması oldu. Veya 10 günden fazla kanama oldu. İkinci seçenek. Üçüncü seçenek, hamilelik tespit edildikten sonra kanama oldu. Yani 3 günden az veya 10 günden fazla veya hamile iken gelen kanamalar hayız kanı değildir. Ne kanıdır? İstihaze dediğimiz özür kanıdır. Bunu tekrar etmemde fayda var. En az dediğimiz 3 gün. 3 günden az olan kanamalar. En çok dediğimiz 10 gün. 10 günden fazla olan kanamalar. Veya hamile kaldıktan sonra, hamile kaldığını test ederek bir yolla öğrendi. 5 gün sonra da normal aybaşı günlerinde gibi kanama oldu. Bu kanama, hamilelik dönemindeki kanama, hayız kanaması değildir. Hayız kanaması olmadığı için de 3 şey devreye girmez. Çünkü hayız kanaması olduğunda namaz yasaktı. Oruç yasaktı. Cinsel ilişki eşiyle yasaktı. Ama 3 günden az olan kanamalardan dolayı, 10 günden fazla olan kanamalardan dolayı, hamilelik dönemindeki kanamalardan dolayı eşle cinsel ilişki yasak değil, namaz yasak değil, bilakis farz, oruç yasak değil, bilakis farz. Yani tekrar bir kere daha toparlayalım. Eğer 3 günden az oluyorsa kanama, 10 günden fazla oluyorsa, hamilelik döneminde bir kanama oluyorsa, bunu elini bıçakla kestiğinde nasıl kanıyorduysa eli, öyle bir kan kabul ediyoruz. Hanımların bir kanama dönemi olduğuna göre bir de kansız dönemleri, yani temizlik dönemleri olması gerekiyor. Bu temizlik kelimesinden iki şey kastediyoruz. Bir, iki hayız dönemi arasındaki temizlik dönemi. İki, hayızın kendi içindeki temizlik araları. Yani kadının 8 gün süren bir aybaşı dönemi oluyor, hayız dönemi oluyor diyelim. Ama bu 8 günün içinde mesela 4. günde kan duruyor. Ama bu durma son beyaz kanın, beyaz parçanın gelmesi şeklinde değil. Geçici bir duraklama oluyor. Çünkü hayız döneminde böyle her 10 dakikada bir kanama olması gerekmiyor. Hayız 8 gündür. İçinde bir tam gün tertemiz olabilir hanım ama kuruluk olmamıştır. Sadece kanama olmuyordur. Buna hayız içindeki, hayızın kendi içindeki mini dönemeler diyebiliriz. Bu temizliğin herhangi bir değeri yok. Hayız devam ediyordur. Bir de hayızımız bitti. 8. günde bitti. Bittiğini nasıl anlıyor? Her kadının kendine mahsus bir anlama tarzı var. Bunu özellikle ayrıca değerlendireceğiz. Ama özellikle mesela belli bir renkte kan geliyordu. O renkten sonra beyaz bir sıvı geliyor. O sıvı kadının temizlendiğini gösteriyor. Veya kadın pamuk sokuyor. Pamuk sokuyor, içeride herhangi bir kan, sıvı vesaire olmadığını görüyor. Bu tarzda da temizlenen kadınlar olabilir. Özellikle bunu da temas etmemiz lazım. Her ne kadar beyaz akıntı diyeceğimiz şey genel ölçü ise de bu türle de beyaz akıntı gelmeden bu şekilde de temizleme olabilir. Hayız dönemi bitti. 8 günde bitti. Bir dahaki hayıza kadar olan dönem var. Bu döneme temizlik dönemi diyoruz. Bu dönem en az 15 gün olmalıdır. En az 15 gün olmalıdır. Nasıl hayız en fazla 10 gün olabilirdi? Temizlik dönemi de, yani hayız olmadığı dönemde en az 15 gün olmalıdır. 15 günden fazlasının devamında bir sıkıntı yok. Bir hanım 5 ay, 6 ay hiç aybaşı olmadan yaşayabilir. Ne orucunu bırakar, ne namazını bırakar, ne eşiyle ilişkilerinde bir sıkıntı olur. Bunun uzunluğunu biliyor. Ama tıbbi açıdan 2 sene hiç aybaşı olmamış bir hanım doktora görünmesi gerekir. Ayrı bir konu. Bu tıbbi bir sakınca mıdır? Onu bilemiyoruz. Ama fıkıh açısından en az 15 gün sürer temizlik. Peki neden en az 15 gün diye kayıt koyduk? Aksi takdirde özür kanını tespit edemeyiz. Eğer biz en az iki hayız arasında 15 gün diye bir kayıt koymazsak biz, mesela 10. günde kadın temizlendi. 5 gün namaz kıldı, 6 gün namaz, 7. gün bir kanama daha oldu. Eyvah, aybaşı oldu deriz. Halbuki kadının doğumdan kaynaklanan bir sıkıntısıdır. Dediğimiz gibi stresten kaynaklanan veya fizyolojik bir yapısı, yani vücudun öyledir. Bu kadın her 5 günde bir, 6 günde bir her gördüğü kandan dolayı oturup aybaşı muamelesi yapması gerekmez. Aybaşı kanaması bittikten sonra kaç günde bittiyse 15 gün ne kadar kan gelirse gelsin kadın temizdir. Tabii burada talak konusunda da bu karşımıza çıkacak. Boşanma konusunda da önemli bir konu bu. Namaz konusunda, oruç konusunda, hac konusunda, eşiyle cinsel ilişkisi konusunda önemli konu bunlar. Ama biz hayız döneminin azı ve çoğu üzerine bir mütalaa yaptık. En az ne kadar olabilir hayız? Hayızdan sonraki temizlik en az ne kadar olabilir? En az 15 gün olması lazım dedik. İki hayız dönemi arasında 15 gün olması lazım. Bu süre 15 ayda olabilir. Uzununun bir süresi yok. Bu gelen kanla ilgili de küçük bir bilgi vereyim. Aybaşı döneminde gelen kan kırmızı olur, siyah olur, sarımsı olur, bulanık olur. Yani daha farklı bir renk olabilir. Bunların herhangi biriyle kanama olmasında hiçbir sakınca yok kadının. Yani illa siyah kan olacak, illa kırmızı kan olacak diye bir kayıt yok. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin.